Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 8.
5. Bölüm, Karşı İhtilal. Mustafa Kemal, Kuzey Afrika'dan memlekete dönünce, siyasal bir huzursuzlukla karşılaştı. Kaçınılmaz olan tepkiler baş göstermişti. İttihat ve Terakki, daha başta yabancıların hızla karşı koymaları yüzünden güçlüğe uğramıştı. Şimdi de içeride gitgide artan bir muhalefetle karşılaşmaktaydı. İhtilalcilerin gerekli gücü kendilerinde bulamadıkları için deviremedikleri Abdülhamit, hala tahtında oturuyor ve zamanın kendi lehine işlediğini biliyordu. Tahta kaldığı sürece henüz ayakta duran gerici çevrelerin gözü ondan ayrılmayacaktı. Ümmi halk yığınları kendisine hala bağlı kalıyor ve onu yalnız halife değil, Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi sayıyorlardı. Hem sonra ihtilal Selanik'ten çıkmıştı. Selanik ise imparatorluğun merkezi değildi. İttihatçılar İstanbul'da durumu tam olarak ellerine alamamışlardı. Zaten başlangıçtan beri Jön Türkler, İki karşıt eğilimli kümeye ayrılmış durumdaydılar. Sağda asıl merkezi umumi bulunuyordu. İttihatı yani birliği merkeziyetçi bir hükümet biçiminde görüyor ve otoriter bir ruh taşıyordu. Sol kanatta ise birçok küçük gruplara ayrılmış liberaller vardı ki bunlar daha demokratik ilkeler üzerinde kurulup azınlıklara özerklik hakları tanıyan ademi merkeziyetçi bir rejimden yanaydılar. Açık bir kuvvet denemesinde aşırılar ağır basarak liberal bir sadrazam olan Kamil Paşa'yı düşürüp yerine kendi seçtikleri birini geçirdiler. Bu sade ılımlıları öfkelendirmekle kalmadı, gizli gerici kuvvetlere de kapıyı açmış oldu. Gerginlik gittikçe artıyordu. Durumdan hoşnut olmayan çeşitli unsurları alevlendirmek için ufacık bir olay yetecekti. Bu da bir gece Galata Köprüsü'nde liberal bir gazetenin önemsiz başyazarının sözde iddiatçılar eliyle öldürülmesi şeklinde ortaya çıktı. Gazeteci basın özgürlüğünün bir şehidi olarak iyi bir mizansenle toprağa verildi. Sonuç olarak şeriat ve onun temsil ettiği üstün İslam otoritesi adına bir karşı ihtilal patlak verdi. 12 Nisan 1909, 31 Mart 1325 gününün gecesinde 1. Ordu'nun birçok birlikleri kışlalarında baş kaldırdılar. Subaylardan bazılarını hapsederek, bazılarını da vurup öldürerek Galata Köprüsü'ne indiler. Şafak sökünce de Meclis-i Mebusan binası önünde, Ayasofya meydanında toplandılar. Yolda aralarına başka birlikler de katılmış, hatta fırkanın Selanik'ten gelmiş olan kendi birlikleri bile taraf değiştirerek isyancılarla birleşmişlerdi. Medrese öğrencileriyle erlere nutuk çeken beyaz sarıklı hocaların araya karışmaları, kesik kesik şeriat isteriz diye bağıranları büsbütün azdırmıştı. Böylece isyancılar Meclis-i Mebusan binasını bastılar. Meclis reisinin çekilmesini, fırkanın lağvedilip hükümetin istifasını, yeni bir hükümet kurulmasını istiyorlardı. İttihatçılar meclisten kaçıp saklanmışlardı. İsyancılar mecliste dinleyicilere ayrılmış yerlere oturarak, sabırsızlıkla ve arada bir de alaylı şekilde lafa karışarak tartışmalarda hazır bulundular. Sonunda isteklerini sultana bildirmek kararı alındı. Abdülhamit ancak akşam üzeri yeni bir sadrazam tayin etmeye karar verebildi. Orta derecede bir meşrutiyet taraflısı sayılan Tevfik Paşa'yı seçti. Haberi isyancı askerlere bir süre önce hafif bir inme geçirmiş olan yeni harbiye nazırı boğuk çıkan bir sesle bildirdi. Askerler sevinçten tüfekleriyle havaya ateş ederek dağıldılar. İstanbul'u bütün bir gün ellerinde tutmuşlardı ya yeterdi. Ne var ki bu Abdülhamid'in tahtını kurtaramayacaktı. Selanik'in tepkisi çabuk ve sert oldu. Merkez-i Umumi toplanarak derhal askerle müdahale kararı aldı ve bilgili bir komutan olan Mahmut Şevket Paşa'nın emrine bu iş için önemli bir kuvvet verdi. Mustafa Kemal toplantıyı asık suratla ve ses çıkarmadan izlemişti. Trablus'taki başarıları kendisine Merkez-i Umumi'de pek az bir itibar sağlamış, terfi bile etmemişti. Hala adı sanı pek anılmayan bir kol ağasıydı. Ateşe militer olarak bulunduğu Berlin'den, harekatta üzerine düşen rolü oynamak için aceleyle dönen Enver'in, bu olaylardan kendisine çıkaracağı zafer payını şimdiden kestiriyor ve buna canı sıkılıyordu. Bununla beraber Mustafa Kemal'e ilk olarak kurmaylıktaki kabiliyetlerini göstermek fırsatı verildi. Mahmut Şevket emrindeki bir tümene, ki aslında bütün orduya, kurmay başkanı atandı. Hareket planlarını hazırlamak için büyük bir dikkat ve çaba gösterdi. Kuvvete hareket ordusu adının takılması biraz da onun düşüncesiydi. Bu ordu yönetim, disiplin, moral ve hareket çabukluğu bakımından genç Türk subaylarıyla onların eğitimine yardımcı olan Alman heyetinin övünebileceği bir eserdi. Bir haftaya varmadan ordu İstanbul'u karadan kuşatmış ve karargahını surların hemen dışındaki Ayastafanos'ta kurmuş bulunuyordu. Dipnot Yeşilköy. Denizde ise mürettebatı fırka tarafını tutan savaş gemileri kuşatma zincirini tamamlamaktaydı. Mahmut Şevket Paşa'ya zahmetinin boşuna olduğunu söylemeye gelen bir meclis heyeti nazik bir ret cevabıyla geri çevrildi. Merkez-i Umumi'nin ileri gelenlerinden çoğu ve bu arada bir hafta önceki olaylardan beri gizlenmekte olan bazı mebuslar da orduya katılmıştı. Bunlar şehre girmeden önce komutanlarla baş başa verip padişahı ne yapacaklarını kararlaştırmak için bir milli divan kurdular. Hepsi onu tahtından indirmek düşüncesinde birleşiyor, kafası çok kızanlarsa idamını istiyorlardı. Sonunda padişahın tahttan indirilip yerine veliaht olan kardeşinin geçirilmesine karar verildi. Ancak subaylar İstanbul halkını telaşlandırmaktan, hatta kendi askerleri arasında hoşnutsuzluk çıkarmaktan korktukları için bu kararı açıklamadılar. Mahmut Şevket Paşa şehir halkını yatıştırmak amacı güden bir bildiri yayınladı. İsyancılar cezalandırılacak, sivil halk korunacaktı. Görevlerinden biri de Mahmut Şevket'in telgraflarını kaleme almak olan Mustafa Kemal, bildirinin yazılmasına yardım etmişti. Hüseyin Rauf adında genç bir deniz subayı onu telgrafhanede gördü. Soluk benizli, yorgun ve sessiz duran Mustafa Kemal, omuzuna bir pelerin atmış, koltukta oturan Mahmut Şevket Paşa'nın emirlerini not etmekteydi. Deniz kuvvetlerinin ortak harekatını planlamakta olan Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Hüseyin Rauf'la Mustafa Kemal'i tanıştırdı. Bu önemli bir karşılaşmaydı, zira Rauf sonradan Mustafa Kemal'in en yakın arkadaş ve yardımcılarından biri olacaktı. Geceleyin kurtuluş kuvvetleri sessizce şehre sızmaya başladı. Öğleye kadar süren sokak çarpışmalarından ve belli başlı iki kışlanın kuşatılmasından sonra İstanbul'u ele geçirdiler. İsyanın elebaşılarından birkaçı Galata Köprüsü'nde halkın gözü önünde asıldı. Mahmut Şevket Paşa gerçekten sözünde durmuş ve sivil halka ilişmemişti. Ama yine de bir Rum vatandaş Times gazetesinin muhabirine bir çukur içindeki cesedi göstererek, bunun The Times muhabiri olduğunu söylemekten geri kalmadı. Dipnot, Philip Graves, Briton and Turk. Fırka, sultanın tahttan indirilmesinin kanuni koşullar içinde ve şeriat kurallarına göre yapılmasını kararlaştırmıştı. Meclis toplandı. Şeyh İslam istemeye istemeye padişahın haline fetva vermeye razı edildi. Böylece Abdülhamit oy birliğiyle tahttan indirildi ve kendisine bu haberi uygun şekilde bildirmek için Yıldız Sarayı'na bir heyet gönderildi. Sultan kısmet böyleymiş dedi. Sonra hayatının bağışlanıp bağışlanmayacağını sordu. Heyetin böyle bir soruyu cevaplandırmaya yetkisi yoktu. Padişah öfkeden titreyen bir sesle, "Bu felakete sebep olanları Allah kahretsin!" diye haykırdı. Yanında bulunan küçük torunu ağlamaya başladı, heyet de bu sırada saraydan ayrıldı. Akşam üzeri padişahı istasyona götürmek üzere bir subay heyeti geldi. Kendisi için özel bir tren hazırlanmıştı. Sürgün edileceği yerin, başına bütün bu felaketleri açan Selanik olduğunu öğrenince, Abdülhamit, baş harem ağasının kolları arasına düşüp bayıldı. Bu arada Abdülhamit'in küçük kardeşi Mehmet Reşat, tahta geçirilmek üzere, ağabeyisinin kendisini 30 yıldır hapsetmiş olduğu saraydan çıkarıldı. Utangaç, nazik bir ihtiyar olan Mehmet Reşat, cülus töreni için kayıkla boğazdan geçerken top seslerini duyunca korkudan benzi attı. Bunun şerefine atılan 101 parça top olduğunu söylediler ama rengi ancak karaya çıkıp da "Padişahım çok yaşa" seslerini duyunca yerine gelebildi. 5. Mehmet adıyla padişah ve halife ilan edildi. İsyan bastırılmış, İttihat ve Terakki tehlikeyi atlatmıştı. Ama işleri iyi yönetemediği de açıkça ortadaydı. Dışarıda şiddetini arttıran dış baskılara karşı koymayı başaramamış, içeride ise sağlam temelli bir politik bünye kuramamıştı. Mustafa Kemal ile Mahmut Şevket Paşa'nın mahiyetindeki arkadaşlarından birkaç subay, bu başarısızlığın nedenini ordunun siyasete karışmasında buluyorlardı. Hüseyin Rauf da aynı düşüncedeydi. Karargâhta tekrar buluşmuş ve durum hakkında uzun uzadıya konuşmuşlardı. Rauf görevli olarak İngiltere'de bulunduğu sırada, orada gördüğü demokratik kuruluşlara derin bir saygıyla bağlanmıştı. O da Kemal gibi iddiatçı liderlerin serbest seçimle başa gelmiş bir parlamentoya değil de kuvvete, yani ordunun desteğine dayandıklarını ileri sürüyordu. Bu değil yalnız amacı memleketi kalkındırmak olan meşrutiyet rejimi için, vatanı korumakla görevli olan ordu için de tehlikeli ve zararlı bir yoldu. Resmi raporlar da bu görüşün doğruluğunu belirtecekti. İsyanın nedenlerini araştırmakla görevlendirilen kurul, karşı ihtilalin önemli mevkilerdeki bazı subayların askerlik görevlerini ihmal ederek siyasetle uğraşmaları yüzünden çıkmış olduğuna karar vermişti. Kemal ile Rauf'un düşüncelerini Kazım Karabekir adında genç bir subay daha paylaşmaktaydı. O bu düşünceleri 1908 ihtilali henüz patlamadan öne sürmüştü. Aynı tezi destekleyenlerden biri de İsmet'ti. Sonraki İsmet İnönü. O da ötekiler gibi askeri okullardan yetişmiş oldukça kültürlü bir subaydı. Mustafa Kemal kendinden 2 yaş küçük olan bu subayın kişiliğini beğeniyor ve meslekteki ilerleyişini saygıyla izliyordu. Mustafa Kemal Selanik'teki 3. Ordu'da ihtilal için çalışırken İsmet de Edirne'deki 2. Ordu'da aynı amaç için çaba göstermişti. Bir yandan Selanik'teki Fethi Bey'le, öte yandan İzmir'deki subayları ihtilale hazırlayan Doktor Nazım'la bağlantı kurmuştu. Hareket ordusunun demir yolu ulaşımıyla görevli olan Refet adında enerjik bir genç subay da İsmet'i destekliyordu. Orduda böylece rejimin özünü değilse bile metotlarını açıkça kötüleyen, yurtsever subaylardan kurulu küçük ama etkili bir grup doğdu. Mustafa Kemal, Fethi, Rauf, İsmet, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat ve bir askeri doktor olan Tevfik Rüştü ile birkaç kişi daha. Enver ve Merkez-i Umumi'deki iddiatçılar bu gruba gitgide artan bir kuşkuyla bakmaya başladılar. Mustafa Kemal kendi grubunun düşünüşünü Merkez-i Umumi üyelerine bildirmiş ama kimse lafına kulak asmamıştı. Partidekiler onun samimiliğine pek inanmıyorlardı ki bunda büsbütün haksız değildiler. Çünkü Mustafa Kemal'in kendince hem asker hem de siyaset adamı olmak niyeti açıkça belli oluyordu. Bununla birlikte samimilikten büsbütün yoksun değildi. Ortada henüz düzenli siyasi partiler olmadığına göre İnkılabın şu sırada ancak ordunun desteğiyle güçlenip toparlanabileceğini gayet iyi biliyordu. Bu yüzden ordunun bu dönemde teorik bakımından zararlı olsa bile siyasete pratik olarak yararı dokunabilirdi. Ama politikanın orduya zarar vereceğinden şüphe edilemezdi. Son olaylarda bunu ispatlamıştı. Bir yurtsever ve asker olarak Mustafa Kemal, ordunun ve dolayısıyla durumu gittikçe nazikleşen memleketin geleceğini tehdit eden bu tehlikelerin varlığına içten inanıyordu.
Ayrım sonu.